Sayfa 418. Chicago ve Georgetown'da onur ödülü. Bütün dünyada yapılacak işler buradan idare edilebilir ve hatta denilebilir ki şöyle veya böyle Amerika ile dostça geçinmeden destek almak değil, dostça geçinmeden Amerikalılar istemezlerse kimseye dünyanın değişik yerlerinde hiçbir iş yaptırmazlar. Bu realite kabul edilmeli. Amerika göz ardı edilerek şurada burada bir iş yapılmaya kalkılmamalı. Fethullah Gülen. Dipnot: Neval sevindi. Fethullah Hoca ile New York sohbeti. Yeni Yüzyıl, 23 Temmuz 1997. Chicago, 5 Eylül 1998 Çarşamba günü, ISNA, Islamic Society of North America, Kuzey Amerika İslami Cemaatinin kongresinin yapıldığı binanın 4 numaralı salonunda toplananlar önemli bir olaya tanık oldular. Bu olay aynı kongrede Beşir Atalay'ın Civil Society and Islamic Perspective başlığı altında Allah'ın rehberliğinde sivil toplumun nasıl kurulacağını anlatmasından ve Yusuf Ziya Kavakçı'nın Living with Dignity in Muslim Families başlıklı tebliği sunarak evlilik ve boşanma konusunu aydınlık getirmesinden daha önemliydi. Dipnot: Beşir Atalay 3 Kasım 2002 seçimlerinde AKP'den milletvekili olduktan sonra Abdullah Gül Başbakanlığında kurulan hükümette devlet bakanı oldu. Beşir Atalay Kırıkkale Üniversitesi rektörüyken kökten dinci kadrolaşma gerekçesiyle 15 Aralık 1997'de denetleme kurulu raporuna dayanılarak YÖK tarafından görevden alınmıştı. Bu görevi sırasında tez kitabı kapağına İmam Hümeyni'nin resmini koyan doçenti sağ kolu yaptığı ileri sürülmüştü. Beşir Atalay İran devriminin ardından İran'a vizesiz giden öğretim görevlilerindendir. Atalay Necmettin Erbakan'ın dünürünün sahip olduğu Yimpaş Zincir Marketler şirketinin danışmanlığını yaptıktan sonra Anar Araştırma şirketini kurmuştur. Erdal Bilallar Devlet Bakanı Profesör Doktor Atalay Star, 12 Kasım 2002. Türkiye Cumhuriyeti Milli Güvenlik Kurulu'nun kararlarının ardından Başbakanlıktan istifa etmiş olan Necmettin Erbakan'a bir ödül verilecektir. Türkiye'de kimi çevrelerce demokrasi karşıtı, şeriatçı gibi yakışıksız suçlamalarla karşılaşan Erbakan'a layık görülen ISNA Human Dignity Award, yani insanlık onuru ödülünün gerekçesi şöyle açıklanıyordu. Necmettin Erbakan şimdi yasaklanmış olan Refah Partisi'ne bir seçim zaferi kazandırmış, laik askeri junta tarafından görevinden uzaklaştırılmadan önce Türkiye'ye İslami demokrasiyi tatmıştır. ISNA ödülü Necmettin Erbakan'a İslam'a ve Türkiye'ye yapmış olduğu hizmetler nedeniyle verilmektedir. Türkiye'de politika yapmasının engellendiği belirtilen Erbakan'a ödül verilmeden önce bir kutlama mesajı da okundu. Bu kutlama mesajı İslam Orduları Başkomandanı Muammer Kaddafi'den değil, ABD Başkan Yardımcısı Al Gore'dan geliyordu. Ödül töreninin ardından gelecek 1000 yılda Müslümanlar Konferansı'na geçildi. Bu konferansı eski Alman büyükelçilerinden ve NATO eski istihbarat direktörü Wilfried Murat Hoffmann verdi. Hoffmann İstanbul'da oturuyor, günlerinin çoğunu ABD'de İslamiyet konferanslarında geçiriyor. Hoffmann'ın Türkiye değerlendirmesi onun Türkiye Cumhuriyeti'ni yaşanacak bir mutlu ülke olarak seçmiş olmasıyla çelişiyor. Hoffmann Türkiye'de temel düzenin değişmesinin gerekliliğini Christian Science Monitor'a şu sözlerle açıklıyordu. İslami gruplar Türkiye'de olduğu gibi asker destekli hükümetler için bir tehdittir. İslami gruplar demokratik sürece ve İslam hukukunu getirerek statükoyu değiştireceklerdir. Bazılarınca radikal denilen bu hareketlerin ülkelerde var olan tek muhalif siyasal hareket olduğu söylenebilir. Dipnot: Laura K. Rosen, Islam Draws New Fire from Turkey's Army, CS Monitor, April 8, 1998. İleriki sayfalarda adını sıkça duyacağımız ve daha yakından tanıma olan anı edineceğimiz Georgetown Üniversitesi'ndeki CMCU, Center Muslim Christian Understanding, Hristiyan Müslüman Anlayış Merkezi, Türkiye rejimine muhalif nedenli örgüt ve kişi varsa konferans adı altında yaptığı toplantılarda buluşturmakta oldukça hünerlidir. İşte bu merkez 30 Ağustos 2001'de ISNA ile birlikte Erbakan'ı bir kez daha konuk etti. Erbakan İSNA'dan ödül almaktan onur duyduğunu belirtirken Merve Kavakçı yaptığı konuşmada Erbakan Türkiye'de bizim başkomutanımızdır diyerek örgütlenmeye hangi yönetsel düzenden baktığını gösterdi. Oysa Libya Devlet Başkanı Muammer Kaddafi Erbakan'ı başkomutan yardımcısı olarak ilan etmişti. Ne 1998 Eylül'ünde verilen ödül, ne Hoffmann ve ne de ISNA Şura üyesi Yusuf Ziya Kavakçı, Türkiye'deki laiklik yanlısı demokrat, sağcı, solcu, milliyetçi, Atatürkçü çevrelerin ilgisini çekmemişti. O sıralar Türkiye CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın erken seçim isteğini tartışıyor, camilerde kılınan toplu namazların ardından caddelere, sokaklara, meydanlara taşan türban eylemleri ile ilgileniyor ve fakat Yeni Çağ'da ABD'nin dış politikasının yollarını aydınlatacak olan Uluslararası Din Hürriyeti Yasası'nın Amerikan Kongresi'nde onaylanmasıyla hiç ilgilenmiyordu. Oysa seçim gibi önemli siyasi gelişmeler de, başörtüsü eylemleri de yuvarlaklaşan dünyanın lideri olduğu belirtilen devlette olup bitenlerden bağımsız olamazdı. Her şeyi İran'ın kotardığını ileri sürerek Washington'a gözleri yummakla, kollakları tıkamakla, yanıltma aracı olarak kullanılan yeşil kuşak teorileriyle işin içinden kolayca sıyrılmak varken, Türkiye'yi bilgilendirmeye ve gerçek düşünce özgürlüğünün önünün açılmasını sağlayacak olaylardan söz etmeye gerek görülmüyordu. ABD küresel egemenliğe engel olacak güçleri etkisiz kılma amacının gölgesinde kendisini din ve inanç hürriyetinin bekçisi ilan ederken, bu kendinden menkul yetkiye sözde tarihsel kaynak yaratma çabasıyla kendisini dünya lideri olarak selamlamaktan çekinmiyordu. Yasa gerekçesinden okuyalım. Din hürriyetinin yaygınlaştırılması ve bu hürriyetin baskı altına tutulmasına karşı çıkma görevi temel olarak Amerikan değerleri içindedir ve Birleşik Devletler'in politikalarına uygun, önemli ve gerekli bir dış politika hedefidir. Birleşik Devletler evrensel insan haklarına bağlı bir dünya lideri ve değişik dinsel nüfusa sahip bir ülke olduğundan dinlerin tamamıyla ilgili haklarından da sorumludur. Türkiye'ye Osmanlı İmparatorluğu hukuk düzenine dönülmesi gerekliliği belletile dursun. Dünya gerçek yapısı olan kürelikten çıkıyor, orası burası yamultuluyor, siyasal dinsel kutup Washington'daki AKEV'e kayıyordu. ABD operasyonlar için uluslararası kurumların kararına başvurmak bir yana, kendi müttefiklerinin onayını bile almaya gerek duymuyordu. Bir gün kendi kapısının da çalınacağını düşünmeyen adı büyük devletler de suskun seyirciler arasındaydı. Bu suskunluktan güç alan dünya lideri de sınır tanımaz oluyordu. Din Hürriyeti Komitesi'nin kararlarının yaşama geçirilmesinin yolunu yordamını anlayabilmek için ince ama çoğunlukla çapraşık sözlerle bezenmiş bir söylemle dile getirilen federal yönetimin görüşlerini okumaya hiç de gerek yok. Bir tek cümlede özetlenen yöntem yeterince aydınlatıcıdır. Din hürriyetini geliştirmenin uygun araçları bir yandan delil toplamayı, rapor düzenlemeyi, öte yandan da etkin politik önlemleri kapsar. Dünya liderini benimseyenlerin sayısı her ülkede giderek arttığından delil toplanması ve bu delillere dayalı raporlar düzülmesi oldukça kolay olacaktı. Gelişmelerden hayli mutlu olacak olan rejim muhalifleri ve NGO'lar, yani kimi ülkelere göre devlet dışı, kimi ülkelere göre de ordu dışı kuruluşlar olarak adlandırılan cemaatler, örgütler ve Project Demokrasi'ye sevdalanmış sağcı, solcu, milliyetçi, muhafazakar, liberal politikacıların gerekli malzemeyi sunmak üzere çaba göstermeleri de umuluyor olmalıydı. Nitekim beklentiler kısa sürede gerçekleşti. Örneğin Eylül 1998 Uluslararası Din Hürriyeti Yasası'nın onaylanmasının üstünden birkaç ay geçmeden, Türkiye'de cemaatler, politikacılar, NGO'cular bir yana, devletin yargı kurumlarının temsilcileri bile bu raporlara veri sağlayacak açıklamalar ve yorumlar yaptılar. Doğrusu son 20 yıldır dünyanın dört bir yanında başarıyla uygulanan ABD'nin demokrasi projesi ne de uyan bu yöntem için ne gizli istihbarat örgütlerinin karanlık ilişkileri ne de yüksek bütçeler gerekiyordu. Bağlı görevliler ve medya elemanları yeterliydi. Gerekli bilgiler entelektüel bir ortamda, hürriyet, demokrasi ve din hürriyeti tutkusuyla yapılan resmi ya da sivil toplantılarla, sözde bilimsel konferanslarla, ilmi çalışmalarla, vakıfların atölye çalışmalarında kurulan kişiden kişiye dostluklarla elde edilebilirdi. İlk bakışta uygun görülmese de basında yer alan bir örnek toplantı, bu durumu ve küresel bilgilendirmenin altında yatan anlayışı az da olsa aydınlatabilir. Şeffaf görüşmeler. Almanya Adalet Bakanı Hertha Daubler-Gmelin 24 Haziran 2001'de Türkiye'ye geldi. Bir bakan bir başka ülkenin bakanıyla görüşmeden önce ne yapar? Kendi elçilik görevlilerinden, varsa o ülkede yaşamakta olan kendi yurttaşlarından bilgi alır. Buna diyecek yok. Gmelin elbette bunları yapmıştır. Ama onun bir avantajı daha vardı. Türkiye'nin Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk ile görüşmeden önce Türkiye'nin sivil temsilcileriyle toplantı yaptı. Ve Türkiye hakkında adalet ve insan hakları konusunda bilgi aldıktan sonra TC Adalet Bakanı'nın karşısına donanımlı olarak çıktı. Gmelin Almanya'nın İstanbul Konsolosluğu'nun Tarabya'daki konuk evinde özel çağrıyla gelen 10 kuruluş temsilcisiyle saat 11'de başlayıp saat 15'te biten bir toplantı yaptı. Toplantıya zamanın İstanbul Barosu Başkanı Yücel Sayman, Türkiye'nin AİHM'deki eski avukatı ve siyasal bilgiler öğretim üyesi ve Türkiye'nin avukatlığını yapmaktan utandığım zamanlar oldu diyen Bakır Çağlar, İHD İstanbul Şubesi Başkanı Eren Keskin, DİSK Genel Koordinatörü Ahmet Asena, yazar Aydın Cıngıl, Bilgi Üniversitesi'nden Rona Aybay, SODEV, Sosyal Demokrasi Vakfı kurucusu, Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi, Cumhuriyet Gazetesi köşe yazarı Deniz Kavukçuoğlu, KADER Başkanı Zülal Kılıç, TÜSES Genel Sekreteri, CHP Beşiktaş İlçe Örgütü üyesi Nilüfer Mete, Türkiye Toplumsal Tarih Vakfı Genel Sekreteri Orhan Siliyer katıldı. Toplantı basına kapalıydı. Dipnot Aydınlık 8 Temmuz 2001. Eren Keskin Aydınlık dergisinin sorularını yanıtlarken toplantıya katılma gerekçelerini şöyle açıklıyordu. Alman Adalet Bakanı bir gün sonra devlet yetkilileriyle görüşecekmiş. Türkiye'nin sorunları, insan hakları ihlalleri, sınıfın hak ihlalleri ile ilgili görüşlerimizi sordular. Biz de anlattık. Alman Bakan özel olarak bu soruyu sormadı ama tartışma bununla başladı. Fazilet Partisi kapatıldıktan sonra meclisteki değişiklikler güncel olduğu için tartışıldı. Ben de esas olarak Türkiye'de sistemin bir sorun olduğunu, Türkiye'de siyasi partilerin siyasetin gerçek belirleyeni olmadığını, siyasetin gerçek belirleyeninin genelkurmay olduğunu söyledim. Bunun üzerine Türkiye'deki sistem yapısı üzerine derin bir tartışma başladı. Bu özgürlük anlayışı karşısında söylenebilecek hiçbir şey yok. Petrol ziftine bulanmış din hürriyeti. Uluslararası Din Hürriyeti Danışma Komitesi Dışişleri Bakanlığı'na din hürriyeti konularını hem Birleşik Devletler Uluslararası İlişkiler Stratejik Planlama ve hem de Birleşik Devletler Dışişleri Stratejik Planına dahil etmesini şiddetle önerir. Final Report of the Advisory Committee. Dipnot. Final Report of the Advisory Committee. Adı geçen rapor. Eylül 1999 başlarında aralarında Koreli, Kolombiyalı ve Amerikalıların da bulunduğu bir grup yabancı Bakü adalet makamlarınca gözaltına alındı. Mahkeme protestanlık örgütlenmesiyle adam devşirdikleri gerekçesiyle bu yabancıların sınır dışı edilmelerine karar verdi. Dipnot, Christian Net, Compass Direct, 99-1999. Dünyanın sırtında bağımsız ve egemen bir devlet tutumu olamayacağından Azerbaycan güvenlik kurumları ve mahkemeleri Amerika ve Batı Avrupa misyoner örgütlerince din hürriyeti ilkelerine aykırı davranmakla suçlandılar. ABD'nin Bakü elçisi soluğu Haydar Aliyev'in karşısında aldı. Dipnot John Boyd, Azerbaycani Court Overtuna, CS Monitor, November 26, 1999. Azerbaycan güvenlik kurumları ve adliyesinin takındıkları tavır KGB artıklarınca kışkırtılmış bir girişim olarak nitelendi. Batılı örgütlere göre bu kışkırtıcıların amaçları elbette Azerbaycan'ın Avrupa ile bütünleşmesini engellemekti. Dipnot, Barbara G. Baker, Compass Director, German Lutheran Church Services Halted in Baku, News Release, 7 October 1999. Zaten hep böyle yaparlardı bu kışkırtıcılar. Türkiye'de de Avrupa Güvenlik ve İşbirliği toplantısı arifesinde tam da Avrupa Birliği'ne katılınmak üzereyken Ahmet Taner Kışlalı'yı öldürmüşlerdi. Böyle açıklamışlardı durumu siyasetin liberal ve dinci cambazları. Azerbaycan Devlet Başkanı ABD elçisiyle görüşmesinin ardından yabancı medyacıların huzurlarına çıktı ve bu tür olaylar bir daha olmayacak söz veriyorum dedi. Bu söz etkisini hemen gösterdi ve din hürriyeti bir kez daha kazandı. Mahkeme kararı kaldırıldı. Afrika ülkelerinden Sudan'da durum çok daha farklı gelişti. Sudan İslam hukuku esaslarıyla yönetiliyordu. ABD'nin hazırladığı Din Hürriyeti Sudan raporunda Hristiyanlara baskı uygulamakla suçlanıyordu. Türkiye'de şeriat yönetimi kurmak amacıyla örgütlenenlere baskı uygulandığı, bu tutumun din ve inanç hürriyetine aykırı olduğu savunulurken, Sudan'da şeriatçıların etkisindeki bir yönetimin varlığından yakınılıyordu. Dipnot Executive Summary, The U.S. Commission of International Religious Freedom, 17.05.2000. Sudan'da 18 yıldır iç savaş sürmekte ve bu savaşın şeriat yönetimiyle falan ilişkisi yoktu. İslami Hareket Önderi Şeyh Hasan Turabi'nin yönetim üstündeki etkisi son 10 yılda Sudan'ın ekonomik çöküntüsüyle ve kitlesel açlıkla birlikte artmıştı. Bu iktisadi çöküntünün en önemli nedeni de ayrılıkçı isyancılara karşı sürdürülen savaşın devlet gelirlerinin yarısını eritmesiydi. Ayrılıkçılar çevre ülkelerden aldıkları destekle sürdürüyorlardı savaşlarını. Ne ki bu ülkelerin ayrılıkçılara destek verecek parasal güçleri de yoktu. ABD'nin Etiyopya'ya yaptığı yardımların Sudan ayrılıkçılarına aktarıldığı ileri sürülüyordu. Siyah Sudan yönetimine karşı savaşan gruplara geçirilmek üzere Etiyopya'ya, Eritre'ye ve Uganda'ya askeri malzeme gönderiyordu. Yardımın çoğunu gerilla savaşına yarayacak malzeme oluşturuyordu. Nisan 1996'da CIA direktörü John M. Deutsch 3 gününü Addis Ababa'da geçirdi. Ayrıca Eritre'de Sudan yönetimine karşı savaşacak 3000 gerilla eğitilmekteydi. Dipnot The Washington Post 11-10-1996, ayrım 34. 15 yıldır süren iç savaşta 1,5 milyon insan öldürülmüştü. Ayrılıkçılara karşı sürdürülen savaş için günde 1 milyon dolar harcanırken, Sudan'da petrol yatakları iç savaş nedeniyle bir türlü işletilemiyor, ülke iktisadı bozuluyor, açlık nedeniyle kitlesel ölümler sürüp gidiyordu. Bu duruma bir son vermek isteyen Sudan yönetimi ayrılıkçı gruplardan 6'sıyla uzlaşmaya vardı. Ne var ki en büyük ayrılıkçı grup olan Hristiyan Silahlı Örgüt SPLA, Sudanese People's Liberation Army, Sudan Halkının Özgürlük Ordusu'nun başkanı John Garang anlaşmaya yanaşmıyordu. Sudan yönetimi savaşı durdurabilmek için güneyde özerkliği bile görüşebileceğini bildirdiğinde, John Garang ülkenin tümünü istediğini açıklıyordu. Uzlaşmaz tutumunu sürdürmekte direnen Garang'ın ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Corbel Albright'la Uganda'da gizlice görüşme yaptığı da biliniyordu. ABD-Sudan ilişkilerinde 1990 yılına dek derin bir sorun da yaşanmamıştı. Ne zaman ki ABD, Arap ülkelerinin bir bölümüyle koalisyon oluşturarak Irak'a müdahaleye karar verdi, işte o zaman ilişkiler bozuldu. Sudan koalisyona girmeyi ve Irak'ın bombalanmasını reddetmişti. İşte o andan sonra Sudan kendisini terörü destekleyen ülkeler listesinde buldu. 1998'de Etiyopya'yı ziyaret eden Mısır Devlet Başkanı'na suikast hazırlığının ortaya çıkarılmasıyla ABD'nin terörist devlet listesinde olmanın da sonuçları ortaya çıktı. Suikastçıların Afganistan'dan geldikleri, Usame Bin Laden'in militanlarından oldukları ve Etiyopya'ya Sudan'dan geçtikleri ileri sürüldü. Sudan bu savları kabul etmedi ve hatta ABD Başkanı'na bir mektup yollayarak bir heyetin Sudan'a gelerek araştırma yapabileceğine bildirmesine karşın ABD federal yönetimi sağırlaşıyordu. Bunun üzerine Sudan Devlet Başkanı doğrudan FBI'ya mektup yazarak araştırma yapılmasını istemişti. FBI da sağırdı. Sudan'a komşu ülkelerde ABD elçiliklerine bombalı saldırılar yapılınca da Usame Bin Laden'i desteklemekle suçlanan Sudan'ın bu olayla ilişkisi bulunmadığını belirttiği açıklamalarına aldıran olmadı. ABD jetleri Sudan'da iki fabrikayı Tomahawk füzeleriyle vurdu. Dipnot: Tomahawk, USAGM/BGM-109 Cruise füzesi, General Dynamics yapımı, hızı 500 artı mil saat, menzili 300 artı mil, nükleer başlıkla daha fazla, nükleer ya da HE başlıklı, gelişmiş arazi takip radarlı ve bilgisayarlı, 1982'den beri kullanılmaktadır, yerden, havadan, gemiden ya da denizaltıdan atılabilir, Greenberg Tom Companion, sayfa 350. ABD fabrikalardan birinde kimyasal silahla ilgili üretim yapıldığı ileri sürmekteydi. Aslında Sudan yönetimi bu saldırıdan önce bir ABD heyetinin araştırma yapmasını istemişti. Ancak heyetler Tomahawk füzelerinin fabrikaları vurmasından çok sonra geldi ve fabrikalardan birinin gerçekten tıbbi ilaç ürettiğini belirledi. İkinci fabrikada ise çocuklar için şeker üretilmektedir. İşin ilginç yanı da burada ortaya çıktı. Şeker fabrikasının sahibi Mustafa S. İsmail Amerikan vatandaşıydı ve 10 yıldır Kaliforniya'da oturmaktaydı. Fabrika sahibi ABD yönetimi aleyhine tazminat davası açtı. ABD ise füze saldırısıyla ilgili bir özürü bile çok gördü. Dipnot: Tina Sussman, Owner of Factory Destroyed by US Missile Plans to Sue, The Charlotte Observer. İşler bununla da bitmedi. Sudan'da Hristiyanlara zulmedildiğini belirten savlar din hürriyeti raporlarına geçirildi. Pek doğaldır ki ayrılıkçıların zulümleri görmezden gelinmişti. Bu gelişmelerle birlikte şiddet de giderek artıyordu. Sudan'ın ekonomik açmazlardan kurtulması petrol yataklarının işletilmesine bağlıdır. Sudan'da GNPC, Büyük Nil Petrol Şirketi kurulmuştu. Şirkete CNPC, China National Petroleum Company adlı Çin şirketi, Kanada'dan Talisman Enerji, Malezya'dan Petronas şirketi ve Sudan'ın Sudapet şirketi ortak oldular. İşin içinde petrol olur da ABD bu işin dışında kalırsa ne olur? İşte o zaman insan hakları ve din hürriyeti raporları devreye girer. Sudan olayında da öyle oldu ve yeni bin yılın başında ABD Başkanı William Jefferson Clinton bir açıklama yaparak Amerikan şirketlerinin GNPC ile işbirliği yapamayacaklarını bildirdi. ABD Başkanı bununla da yetinmedi ve Kanada hükümetinden Talisman'ın konsorsiyumdan çekilmesi için gereğini yapmasını istedi. Dipnot: Jane Lampman, Battle Against Operation Abroad Turns to Wall Street, CS Monitor, 6.03.2000. Önce pazar, sonra din hürriyeti. ABD yönetimi baskılarını sürdürürken ABD Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Din Hürriyeti Bürosu'na danışma hizmeti veren Uluslararası Din Hürriyeti Komisyonu da acilen toplandı. Komisyon aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkelerin din hürriyeti raporlarını şimdilik bir yana bırakarak Sudan, Rusya ve Çin'in durumunu ele aldı. Rusya'ya, Çin'e ve özellikle de Sudan'a yaptırım uygulanmasını isteyen raporunu sundu. Aynı zamanda reformist Musevi cemaati başkanı da olan komisyon başkanı David Saperstein bir basın toplantısı yaptı. Çin'de din hürriyetinin hiçbir ülkede görülmedik biçimde çiğnendiğini, işkence yapıldığını belirterek yaptırımları şöylece açıkladı. 1. Çin, ABD ile din hürriyeti kapsamında yüksek düzeyli bir diyalog başlatmalıdır. 2. Çin, uluslararası politik haklar antlaşmasına uymalıdır. 3. Çin bu komisyona, Uluslararası Din Hürriyeti Komisyonu ve diğer insan hakları kuruluşlarına, hapislerde ve evlerinde gözetim altında tutulanlar da dahil, din liderleriyle kayıtsız olarak ilişki kurma izni vermelidir. 4. Çin dinsel etkinlikleri ve inançları nedeniyle son olarak Çin yetkilileriyle birlikte görülmüş olan kayıp kişilerle ilgili sistemleri yanıtlamalıdır. 5. Dinsel tutukluların tümü serbest bırakılmalıdır. Bu koşullar çoğu kişi tarafından son derece insancıl olarak algılanabilir. Ancak Sudan petrol yataklarının üstünde dolanan din hürriyeti raporu, söz konusu ülke Çin olunca özellikle ABD'nin içinde değişik tepkilere yol açtı. İlk tepki Amerikan şirketlerinden geldi. Çünkü ABD Kongresi Çin'e normal ticaret koşulları uygulanması kararını görüşecektir. Şirketler Din Hürriyeti Komisyonu'nun ticaretin olağanlaştırılması kararına kayıtlar konulması isteğinin yerine getirilmesi durumda da Çin gibi dev bir pazarın Amerikan şirketlerine kapanacağını ileri sürdüler. Bu gelişmeler üzerine konuyu hemen ele alan ABD Dışişleri Sekreteriyası, İnsan Hakları ve Din Hürriyetinden sorumlu Harold Hongju Koh ve Uluslararası Din Hürriyeti Büyükelçisi Robert Lee Sable'ın birlikte yaptıkları 1 Mayıs 2000 tarihli ortak açıklamayla ABD'nin parasal çıkarlarıyla din hürriyetinin sınır ilişkisine açıklık getirdi. Komisyon raporu özellikle Çin'e tanınacak olan kalıcı normal ticaret konumu, PNTR ile ilgili kongre kararının insan hakları koşuluna bağlaması gibi Birleşik Devletler'in politik seçenekleriyle ilgili olarak kabul edilemez bir dizi önerilerde bulunmaktadır. Çin pazarının 60 milyara ulaşan çekiciliği insan hakları ve din hürriyetinin önüne geçivermişti. Bunda şaşılacak bir yan görülmeyebilir. ABD yönetimlerinin insanlık erdemini yansıtan güzel sözlerle süsleye geldikleri dış politikalarının ülkelere ve çıkarlara göre değiştiğini zaten bildiklerini ileri sürenlere ve ABD'yi ilkesizlikle suçlayacaklara da bir ön yanıt bulan ABD yönetimi, Çin'deki din liderlerini unutmamış olduğunu Koh ve Saipul'un ağzından incelikle açıkladı. İşlenlikle inanıyoruz ki ticari kısıtlamalar Çin'deki din hürriyetinin geliştirilmesine ve derinden ilgilendiğimiz din yandaşlarının durumlarının iyileştirilmesine katkıda bulunmayacaktır. Dipnot, on the record briefing as released by the Office of the Spokesman, U.S. Department of State, September 5, 2000. Çin'in büyük pazarı söz konusu olunca Sudan'dan esirgenen barışçıl yaklaşım anımsanıvermişti. Sudan'da petrol işletme haklarını ABD'nin onayladığı ya da sevdiği şirketler ele geçirseydi durum değişik olur muydu? Kanada hükümet sözcüsü Talisman şirketinin çıkarları söz konusu olunca konuya incelikle açıklık getiriyordu. Kanada'nın petrol işbirliği politikası barışa ve Sudan'daki insani sıkıntıların hafifletilmesine yönelik en iyi yoldur. Kanada işbirliğinin ve diyalogun Sudan'da barışın sağlanması ve geliştirilmesi için en uygun araç olduğuna inanmayı sürdürmektedir. Din hürriyeti raporcularının gücü. Din hürriyeti komisyonunun görevi yalnızca durumu saptamak değil, aynı zamanda önerilerde bulunmaktı. ABD'de tüm özel ya da resmi kurumların, vakıfların, cemaatlerin, think tank dedikleri eski istihbarat ve devlet görevlileri güdümündeki derneklerin, araştırma şirketlerinin işi rapor hazırlamaktır. Gerisi Amerika Milli Güvenlik Kurulu NSC'nin işidir. Dinin de demokrasinin de ticaretin de sınırı orada çizilir. Nitekim öyle de oldu. ABD Kongresi Din Hürriyeti Komisyonu'nun cezalandırma önerilerini aldırmadı ve Çin'e normal ticaret koşulu tanınmasını onayladı. İşin özü. Din hürriyeti petrolün ziftine ve ziflenenine göre değişiyor. Türkiye'de yazıp çizenler bloklar arası soğuk savaş, dökülen bunca kana, çekilen bunca acıya karşı neden soğuk oluyorsa, döneminde üretildiği ileri sürülen yeşil kuşatma senaryosunun geçerliliğini ileri sürerek, Türkiye ve bölge için iddialı çözümler üretme kolaycılığıyla kitleleri yanıltırlarken, ABD insan hakları ve din hürriyeti adı altında düzenlediği teftiş raporlarıyla ülkenin iç işlerini karıştırıyor. Bunların da ötesinde ortak coğrafi sınırlarını eleye çevirmek üzere geçmişin dinsel azınlıklarını ülkelere geri taşıyor. En küçük ırksal topluluğu bile ihmal etmeyerek dinsel inançları kışkırtıyor, toplumların barış ve dayanışma duygularını zayıflatıyor, onların birbirleri içinde erimelerine, kaynaşarak bölünmez bütünlük oluşturmalarına engel oluyor ve bütün operasyonlarını örtmek için yeni bir düşman ideolojiyi tanımlıyor. Ulusçuluk ve toprak bütünlüğü üstünde bağımsız egemen devlet. dünyada Amerikalı olarak adlandırılan bir millet olabilir ama başka yerlerde hep dinsel gruplar, etnik topluluklar vardır. Dünyada din savaşları biteli yüzyıllar oldu. Ne ki 1980'lerin sonundan başlayarak önce dinler arası diyalog, sonra da dinler arası barış olmadan gerçek barış sağlanamaz görüşü de bir ilke gibi dayatıldı. Bir zaman bir yeşil kuşak söylencesi vardı. Bu söylenceye göre ABD Sovyetleri güneyden İslamiyetle kuşatıyordu. Günümüzde sosyalist Moskova olmadığına göre yeşil din kuşağıyla şimdi çevrilen nedir? Söz konusu olan barış ve istikrar içinde birbirleriyle işbirliği yaparak insanlığın geleceğini güvenceye alacak ve Batı dünyasına enerji üreten birer şirket ve açık pazar olmaktan öteye geçme olasılığı bulunan ülkelerin en küçük toplumsal birimlerine dek parçalanması, dağıtılması ve bölgesel işbirliklerinin önünün tıkanmasıdır. Bu nedenledir ki Orta Doğu, Asya ve Afrika ülkelerine 1000 yıl önceki dinsel çatışma ortamı anımsatılmakta ve ardından da dinsel diyalog çağrıları yapılmakta, antikleşmiş birer tarihsel kalıntıya dönmüş 1000 yıl öncesinin tapınma yapıları yeniden canlandırılmakta, bağımsız ve egemen devletlerin yönetimleri ve kurumları yerine sözde dini liderler ile diyalog kurulmakta, devletlerin merkezi yapıları sivil girişimi destekleme adı altında yerel yönetimleri özelleştirme, güçlendirme ve benzeri projelerle zayıflatılmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri dışındaki tüm ülkelerde merkezi yönetimin bulunmaması, toplumların öbeklere ayrılarak yönetimlerinin İslamic Leader ya da şeyhlere, ihvana devredilmesidir amaç. Bu nedenle çağın dinler çağı olduğu ilan edilmektedir. Böylece o toplumların çağdaş yaşamdan ve gelişmekten koparılmak, kaynaklarına rahatça el konulmak istenmektedir. İç güvenlik duygularının yerine ABD güvenlik güçlerinin bekçiliğine güvenme duygusunu yerleştirmek üzere sivil resmi çelişkisi kuramlarıyla ordu ve ordu dışındaki örgütlenmeler, yani sivil toplum örgütleri ikilemi yaratarak egemen devletleri askersel güçlerini zayıflatmak yöntemi izlenmektedir. Kızıl Allahsızlarla mücadele etmenin ve bir parmak işaretinden gerektiğinde bir sürü anlamlar çıkarıp o kızıl vatansızların üzerine gitmenin, görece bağımsızlaşmak isteğiyle yönetime geçen yalnızca sol eğilimli değil, ılımlı sağ ve liberal eğilimli siyasal akımları durdurmak, serbest seçimlerde iş başına geçmiş olan yönetimleri acımasızca, bazen kan dökerek, şiddet kullanarak devirmenin geride kaldığını düşündürmek istiyorlar. Dipnot: dinimiz ile ırkımız arasına kimse girmesin. Nuh Gönültaş, Zaman, 11 Temmuz 1999. 1980'lerin ortalarından bu yana din hürriyeti ve insan haklarını ABD'nin ve Batı'nın istediği gibi uygulamayan yönetimlerin ve rejimlerin yıkılması amacıyla her türlü ulusçuluğun karalanması, gerekirse ırkçı faşist denilerek şiddetle bastırılması yöntemleri geliştiriliyor. Askeri işgaller bu örtü altında yapılıyor. Türkiye'de ve bölgede olup bitenleri irtica tehdidiyle açıklama kolaycılığına kapılmamak, ABD'nin insan hakları, din hürriyeti senaryosunun içeriğini görebilmek, yakın geçmişe Amerika'dan bakmakla olanaklıdır. Ancak o zaman Türkiye'de çoğunlukla takiye olarak adlandırılan tutumların, dini politikaya alet etmek ile suçlanan politikacıların davranışlarının, siyasal İslam ideologlarının ve ABD yönetiminin yeni bir dinler çağına giriliyor türü aforizmalarının altındaki derin petrol kuyuları görülebilir. Petrol kuyularına yürünen, hatta çevre temizliği için gerekli olan parçalanmanın birinci koşulu, Lozan Antlaşması'ndaki gayrimüslim topluluk kapsamına Müslümanları da katarak etnik mozaikleşmeyi örtülü olarak genişletmektir. Türkiye bu girişimi irticanın desteklenmesi olarak algılama yanlışlığına sürüklenirken, Batı dünyası içerideki yardımcıları aracılığıyla bölme işleminin altyapısını oluşturma yolunda önemli adımlar atmaktadır. Senaryonun sonunda başarıya ulaşılacak ve Lozan Antlaşması'nı aşağılayan hilafetçilerle Project Demokrasi ağının yerli aktörleri aynı noktada buluşacaklardır. Dipnot: Türkmenistan devleti de tıpkı Sudan gibi petrol işletmeleri için Malezya şirketiyle anlaşma yaptı. Türkmenistan'da kurulmuş olan sivil örümcek ağının da yardımıyla Kadife Devrim adı verilecek bir rejim değişikliği beklenebilir. 39. ayrımın sonu.